Ayrım 24, sayfa 246. Tembel Genç'in Öyküsü. Pek çok şey arasında anlatırlar ki, bir gün Halife Harun Reşit tahtında oturmaktayken, genç bir hadım ağası, elinde üzerine inciler, yakutlar ve her türden değer biçilmez mücevher ve taşla işlenmiş, kızıl altından bir taç olduğu halde içeri girmiş. Ve bu genç hadım ağası, halifenin önünde yeri öpüp saygı duruşunda bulunduktan sonra ona, "Ey Emirül Müminin, hanımınız Sid Zübeyde selamlarını ve saygılarını bildirmek üzere beni sana yolladı. Ve de sizin çok iyi tanıdığınız bu harika tacın iri bir mücevherinin eksik bulunduğunu ve bu boş yeri dolduracak güzellikte bir mücevherin bulunamadığını bildirmemi istedi. Bütün tacirler nezdinde araştırmalar yaptırmış, kendi hazinelerini de taratmış ama bugüne kadar bu taca takılmaya layık bir taş bulamamış. Bundan dolayı bu konudaki arzusunu doyurmak için senin araştırmalar yaptırmanı istiyor." demiş. Bunun üzerine halife, vezirlerine, emirlerine, mabeyincilerine ve subaylarına doğru dönmüş ve onlara, "Hepiniz Zübeyde'nin dilediği kadar büyük ve güzel olan bu mücevheri arayın." demiş. Böylece bunların hepsi eşlerinin ellerinde bulunan taşlar arasında bu taşı aramış ama Sid Zübeyde'nin dileğine uygun bir şey bulamamışlar. Ve araştırmalarının sonuçsuz kaldığını halifeye bildirmişler. Bunu duyan halifenin yüreği daralmış ve onlara, "Nasıl? Ben halife ve şahların şahı olayım da bir taş kadar değersiz bir şey bulmak benim için imkansız olsun. Lanet olsun sizlere. Gidin, çarşılarda arayın." demiş. Onlar da gidip tacirler nezdinde araştırma yapmışlar. Ve bunların hepsi birden ağız birliği yaparak, "Bunu boşuna araştırıp durmayın. Halife bu taşı ancak Basralı bir genç olan ve tembel Ebu Muhammed diye anılan bir gencin dükkanında bulabilir." demişler. Bunun üzerine halife, veziri Cafer'e emir vererek Basra emirine ulak yollanıp tembel Ebu Muhammed'i hemen aratıp buldurtarak olağanca süratle Bağdat'a kendi yanına yollanmasını istemiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 667. gece olunca demiş ki, "Tembel Ebu Muhammed'i hemen aratıp buldurtarak olağanca süratte Bağdat'a kendi yanına yollanmasını istemiş. Cafer de hemen bir mektup yazarak Cellat Mesrur'u bunu çabucak Basra'ya kentin valisi Emirül Zübeydi'ye götürmekle görevlendirmiş. Mesrur da gecikmeksizin görevini yerine getirmek üzere yola çıkmış. Basra valisi Emirül Zübeydi, halifenin mektubunu alınca işitip itaat ettiği yanıtını vermiş ve halifenin ulağına gerekli her türden onurlandırmayı sağlayıp saygı gösterdikten sonra yanına muhafızlar vererek onu tembel Ebu Muhammed'in yanına göndermiş. Mesrur da bu adamın oturmakta olduğu saraya çabucak ulaşmış ve kapıda zengin giyimli bir köle topluluğuna rastlayarak onlara, "Efendinize Emirül Müminin onu Bağdat'a çağırdığını haber verin." demiş. Köleler de içeri girip duyduklarını efendilerine aktarmışlar. Birkaç dakika sonra genç Ebu Muhammed konutunun eşiğinde bizzat görülmüş ve halifenin ulağını valinin muhafızları ile birlikte görmüş. Onun önünde yerlere kadar eğilerek "Emirül Müminin buyruklarına uyulacaktır." demiş. Sonra da "Ama sizden ey saygın kişiler biraz içeri girerek evimi onurlandırmanızı rica ediyorum." diye eklemiş. Mesrur, "Burada fazla eğlenemeyiz. Çünkü Bağdat'ta senin gelmeni bekleyen Emirül Mümin'in sıkı emirler verdi." diye yanıt vermiş. O da, "Ama ne de olsa yolculuğa hazırlanmam için bana gerekli zamanın tanınması lazım. Böyle olunca girin biraz istirahat edin." demiş. Mesrur ile yoldaşları yüzeysel olarak biraz direnir gibi görünmüşler ama sonunda genç adamı izleyip içeri girmişler. Daha evin giriş yerinden başlayarak ince altın ipliklerle işlenmiş şahane kadife perdeler, değerli mermerler, işlenmiş tahta kısımlar ve daha birçok harika şey ve özellikle halılar üzerinde de mermer zemin üzerinde de duvarlarda ve tavanlarda da değerli madenler ve parıldayan taşlar görmüşler. Ev sahibi onları temizlikten yana göz kamaştıran ve bir gül ağacının yüreği gibi kokulu, halife sarayında bile eşi bulunmayan şahanelikte bir hamama sokmuş. Hamamdan sonra da köleler hepsini üzerine inciler serpilerek işlenmiş ve de ince altın ipliklerle ve her türden değerli taşla bezenmiş yeşil dibadan görkemli giysilerle donatmışlar. Ve banyodan sonra onlara sağlıklar dileyerek altın yaldızlı porselen tepsilerde bardakla şerbet ve kurabiyeler sunmuşlar. Bunu izleyerek içeriye Harut Melek kadar güzel 5 oğlan çocuğu girmiş ve sağlık dileklerinden sonra evin sahibinden her birine armağan olarak 5.000 altın içeren birer kese vermişler. Bundan sonra onları hamama götüren ilk köleler içeri girmişler ve onlardan kendilerini izlemelerini rica etmişler. Ve onları Ebu Muhammed'in kendilerini ipekli bir divana oturmuş, kollarını kenarları inciyle işlenmiş yastıklara dayamış olarak beklediği kabul salonuna götürmüşler. Ev sahibi onları görünce onurlarına ayağa kalkmış, onları yanına oturtmuş ve onlarla her türden harika yemekler yiyip ancak Kaiserlerin saraylarında bulunan içkiler içmiş. Bunu izleyerek genç adam ayağa kalkmış ve ''Ben Emirül Mümin'in kölesiyim. Hazırlıklar tamamlandı. Bağdat'a gitmek üzere yola çıkabiliriz.'' demiş. Ve onlarla dışarı çıkarak konuklar develere yerleşirlerken buyruklarını almak üzere sabırsızlanan köleler onu lekesiz bir gümüş beyazlığında ve üzerindeki eğer ve koşumları onları süsleyen altın ve değerli taşlarla parıldayan bir katırın üzengilerine basıp üstüne binmesine yardım etmişler. Mesrur ile genç Ebu Muhammed başlarında olduğu halde Basra'yı terk edip Bağdat yolunu tutmuşlar. Ve mutlu bir yolculuktan sonra Barış kentine ulaşmışlar ve Emirül Mümin'in sarayına girmişler. Ebu Muhammed halifenin huzuruna sokulunca elleri arasından yeri 3 kez öpmüş ve alçak gönüllü ve saygı dolu bir tavır takınmış. Halife onu oturmaya çağırmış. O da tahtın kenarına saygıyla oturmuş ve seçkin bir dille, ''Ey Emirül Müminin, itaatkar kölen kendisine söylenmediyse de hükümdarının huzuruna neden çağrıldığını bilmektedir. Bundan dolayı tek bir mücevher getirmektense boynu bükük bir köle olarak görevinin Emirül Müminine uygun olanı seçmesi için çeşitli boylarda mücevher getirmek olduğuna inanmıştır.'' demiş. Ve bu sözleri söyledikten sonra halife efendimiz bana izin verirse yanımda sadık bir kulun hükümdarına armağan olarak getirdiğim çekmeceleri açayım demiş. Halife ona bunda bir uygunsuzluk görmüyorum demiş. O zaman Ebu Muhammed çekmeceleri yukarıya kabul salonuna getirtmiş ve ilk çekmeceyi açmış ve aklı ziyana uğratan birçok mücevher arasından sakı altın, dalları ve yaprakları zümrüt ve mavi zümrütten, meyveleri portakal, elma ve nar yerine yakut, inci ve sarı yakuttan 3 cevahir ağaç çıkarmış. Sonra halife bu ağaçların güzelliğine hayranlıkla bakarken ikinci çekmeceyi açmış ve öteki göz kamaştıran mücevherler arasından, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 668. gece olunca demiş ki, sonra halife bu ağaçların güzelliğine hayranlıkla bakarken ikinci çekmeceyi açmış ve öteki göz kamaştıran mücevherler arasından ipek ve altından üzerine inciler, yemen taşı, zümrüt, yakut, gök yakut ve adı bilinmeyen daha birçok mücevher takılmış, orta direği Hint sarı sabırından ve tüm etekleri her renkten mücevherlerle teyellenmiş, içi harika bir sanatla vahşi hayvanların zarafetle boğuştuğunu ve kuşların uçuştuğunu gösteren nakışlarla süslü bir çadır çıkarmış. Bütün bu hayvanlar ve kuşlar altın, zebercet, Süleyman taşı, zümrüt ve daha pek çok türde mücevher ve değerli madenlerden imiş. Genç Ebu Muhammed çekmeceden bu çeşitli eşyayı çıkarıp şöylece halının üzerine dizince ayağa kalkmış ve başını oynatmadan kirpiklerini indirip kaldırmış ve hemen salonun ortasında sanki 20 kişi işe girişmiş gibi çabukluk, düzen ve dengelilik sağlanarak bütünüyle kendiliğinden bir çadır kurulmuş ve 3 harika ağaç kendiliğinden çadırın kapısına dikilip onu gölgeleriyle korumuşlar. Bunun üzerine Ebu Muhammed çadıra ikinci bir kez bakmış ve çok hafif bir ıslık çalmış. Hemen çadırın içindeki mücevher kuşlar ötmeye ve altın hayvanlar da onlara tatlılık ve uyumla yanıt vermeye başlamışlar. Ebu Muhammed kısa bir süre geçince ikinci bir ıslık çalmış. Bütün bu hep birlikte sesleniş başladıkları notada susmuş. Halife ile yöresinde bulunanlar bu olağan dışı şeyleri görüp işitince rüya mı gördüklerini yoksa uyanık mı olduklarını bilememişler. Ebu Muhammed bir kez daha Harun Reşit'in önünde eğilerek elleri arasından yeri öpmüş ve ona ''Ey Emirül Müminin, senin hoşuna gitme bahtına erişen bu armağanları herhangi bir yarar sağlamak amacıyla getirdiğimi sanma. Bunları sadece sadık bir kulun efendisi hükümdarına saygısının bir ifadesi olarak sundum. Ve bunlar eğer izin verirsen benim sana asıl sunmayı düşündüğüm şeyler yanında hiçbir şey değildir demiş. Halife eşlerini ömrünce görmediği bu şeylerin daldırdığı şaşkınlıktan biraz kurtulunca genç adama "Bana söyleyebilir misin ey genç adam, sen benim tebaam arasında sıradan birisiyken bütün bu şeyler nereden geliyor? Sen sanırım tembel Ebu Muhammed adıyla tanınıyorsun ve biliyorum ki baban sade bir hamam hamatçısı idi ve sana hiçbir miras bırakmadan öldü. Nasıl oldu da sen bu kadar kısa bir zamanda ve bu denli genç iken böyle büyük bir zenginliğe, seçkinliğe ve güce ulaştın?" demiş. Ebu Muhammed de "Sana öykümü anlatayım ey emirül müminin. Bu öykü öylesine akıl almaz olağan dışılıklarla doludur ki bir dövme iğnesiyle gözün iç köşesine yazılsa ondan yararlanmak isteyenler için zengin bir ders oluştururdu" diye yanıt vermiş. Harun Reşit de son kertede kafasını karışarak "Haydi öyleyse bize anlatacağını çabuk anlat ya Ebu Muhammed" demiş. Genç adam da şu öyküyü anlatmış. "Bil ki ey Tanrı gücünü ve utkusunu arttırası emirül müminin, ben gerçekte halk içinde tembel Ebu Muhammed olarak tanınmışımdır. Bana ve anama geçimimizi sağlamaya yeter bir şey bırakmadan ölen fakir bir hamam hacamatçısının oğluyum. Ve sana bütün bu ayrıntıları anlatanlar doğru söylemişler. Ama sana bu adın bana nasıl ve niçin takıldığını anlatmamışlar. Şimdi ben anlatayım. Ey emirül müminin, ben çocukluğumdan beri yeryüzünde rastlanabilecek en gevşek ve en tembel oğlandım. Ve gerçekte benim gevşekliğim ve tembelliğim öyle büyüktü ki yerde yatarken öğle vakti olur ve güneş tüm ateşlerini kafama yağdırırken ben bir gölgeye sığınmak için yerimi değiştirmek zahmetine katlanmazdım. Ve bir kolumu ya da bir bacağımı oynatmaktansa bir göleves gibi kavrulmaya bırakırdım kendimi. Böylece kafatasım çabucak tüm darbelere karşı dayanıklı hale geldi. Öyle ki ey emirül müminin, şimdi celladın mesrura kılıcıyla başıma vurmasını emir buyursanız, göreceksiniz ki kılıcı kafamın kemiklerine çarpınca kırılıp bin parça olacaktır. Tanrı'nın rahmetine ulaşası babam öldüğünde 15 yaşında bir oğlandım. Ama sanki 2 yaşından fazla değil gibiyim. Çünkü ne çalışmak istiyor ne de yerimden kıpırdıyordum. Ve zavallı anam beni beslemek için mahalledeki evlerde çalışmak zorunda bulunuyordu. Bense bütün günümü yatarak geçiriyor, yüzümün tüm çukur yerlerinde mesken tutmuş olan sinekleri kovmak için bile elimi kaldırmak gücünü harcamıyordum. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 669. gece olunca demiş ki, "Sinekleri kovmak için bile elimi kaldırmak gücünü harcamıyordum." Böylece bir gün rastlantılar arasında en güç bulunur bir rastlantıyla anam, onu çalıştıranların hizmetinde zorlu bir ay geçirdikten sonra elinde çalışmasının ürünü olan 5 parça gümüş parayla yanıma geldi ve bana, "Yavrum, duydum ki komşumuz Şeyh Muzaffer Çin'e gitmek üzere yola çıkıyormuş. Biliyorsun ki oğlum bu saygın şeyh yüce bir kişidir. Bizim gibi fakirleri küçümsemez ve onları başından def etmez. Şu 5 gümüş dirhemi al, birlikte gidip şeyhi görelim. 5 dirhemi kendisine ve ondan Çin'de burada satman ve Allah merhametini bizden esirgemezse hiç kuşkusuz hatırı sayılır bir kazanç sağlaman için mal satın almasını rica edersin. İşte oğlum, zengin olmamız için bir fırsat çıktı ve Tanrı'nın sağlayacağı ekmeği reddeden inançsız biridir" dedi. Ben de annemin bu konuşmasını duyunca gevşekliğimi daha da arttırdım. Sanki ölü gibi davrandım. Anam da bana, "Tanrı'nın adını ve babamın mezarını anarak her türden rica ve yalvarmalarda bulundu. Ama bütün bunlar boşuna oldu. Çünkü ben horlar gibi yapıyordum boyna. O zaman bana, ölülerin erdemi üzerine yemin ediyorum ki ey tembel Ebu Muhammed, söz dinleyip birlikte Şeyh Muzaffer'in yanına gitmek için bana eşlik etmezsen sana artık ne yiyecek ne de içecek bir şey veririm. Bırakırım açlıktan ölürsün" dedi. Ve bu sözleri öylesine kararlı bir edayla söyledi ki, ey emirül müminin, bu kez söylediklerini yerine getireceğini iyice anladım. Ağzımdan yavaşça "Oturmama yardım et" diye fısıldadım. O da kolumdan tuttu ve beni kaldırıp oturmama yardım etti. O zaman yorgunluktan ezgin ağlamaya koyuldum ve inintilerim arasında "Bana pabuçlarımı ver" diye fısıldadım. "Pabuçlarımı getirdi, ona ayağıma giydir" dedim. Anam pabuçları ayağıma geçirdi. Ben de ona ayağa kalkmama yardım et dedim. Beni kaydırıp ayak üzeri getirdi. Can veriyor gibi inleyerek ona yürürken bana destek ver dedim. Ardıma geçip bana destek verdi ve ilerlemem için yavaşça itti. Ben de ağır ağır her adımda soluk almak için duraksayarak ve sanki can veriyor gibi başımı omuzlarımın arasında eğerek ilerlemeye başladım. Ve böylece sonunda deniz kıyısına ulaştım. Orada yöresinde yakınları ve dostları bulunan ve yola çıkmak üzere olan Şeyh Muzaffer'in yanına gittim. Benim oraya gelişim herkes tarafından şaşkınlıkla karşılandı ve bana bakarak ne olmaz şey, ilk kez tembel Ebu Muhammed'in yürüdüğünü görüyoruz ve de kendisi ilk kez evinden dışarı çıkıyor diye haykırdılar. Ben de şeyhin yanına ulaşınca ona amca sen Şeyh Muzaffer'sin değil mi diye sordum. Bana buyur ey Ebu Muhammed, ey benim eski dostum, Tanrı'nın lütfu ve acıması üzerinde olası hacamatçının oğlu dedi. Ona 5 gümüş dirhemi vererek şu 5 dirhemi al ey şeyh ve bana Çin'den bal alıp getir. Kim bilir belki de senin aracılığına bu bize zenginlik sağlayacak bir fırsat olur dedim. Şeyh Muzaffer de bu 5 dirhemi almazlık etmedi ve bunları Tanrı adına deyip kuşağına sıkıştırarak bana Allah hayırlar versin dedi ve benden ve annemden izin aldı. Ve yolculuk için ona eşlik eden çok sayıda tacirle birlikte Çin'e gitmek için gemiye bindi. Tanrı engele uğramadan Şeyh Muzaffer'e Çin'e ulaşmak güvenliğini sağlamış. Orada kendisi de birlikte yola çıktığı öteki tacirler de satacaklarını satmışlar ve alacaklarını almışlar ve yapmaları gereken bütün işleri yapmışlar. Bunu izleyerek yoldaşlarıyla birlikte dönüş için kiraladıkları aynı gemiye binmiş ve yelken açıp Çin'i terk etmişler. 10 günlük gemi yolculuğunun sonunda Şeyh Muzaffer bir sabah ansızın ayağa kalkmış ve ellerini umutsuzlukla birbirine çarpmış ve yelkenleri indirin diye haykırmış. Tacirler şaşkınlığa düşerek soru nedir ey Şeyh Muzaffer diye sormuşlar. O da Çin'e dönmemiz gerek demiş. Onlar da şaşkınlığın sınırında kendisine hangi nedenle ey Şeyh Muzaffer diye sormuşlar. Şeyh, bilin ki tembel Ebu Muhammed'in bana verdiği 5 gümüş dirhem karşılığında mal satın almayı unuttum demiş. Tacirler de ona, Tanrı senin yanında olsun ey şeyhimiz, harcanan bunca gayret ve geçirilen bunca tehlikeden sonra ve zaten uzun süreden beri evimizden uzakta kalmışken bizi böyle önemsiz bir şey için Çin'e dönmeye zorlama demişler. O, kesinlikle Çin'e dönmemiz gerek çünkü benliğim Ebu Muhammed'e ve rahmetli hacamatçının eşi zavallı anasına verdiğim söze bağlı demiş. Onlar da bu seni yolundan alıkoymasın ey şeyh. Biz her birimiz sana 5 dirhemlik gümüşün getireceği kâr yerine Ebu Muhammed'e teslim etmen için 5'er altın dinar vermeye hazırız. Ülkeye ulaştığımızda hepsini tembel Ebu Muhammed'e verirsen demişler. O da kendisi adına önerinizi kabul ediyorum demiş. O zaman tacirler benim adıma Şeyh Muzaffer'e 5'er altın dinar vermişler ve yolculuklarını sürdürmüşler. Böylece yol almaktayken gemi ihtiyaçlarını karşılamak için adalardan bir adada durmuş. Şeyh Muzaffer ile tacirler karada dolaşmak için gemiden inmişler. Ve şeyh dolaşıp bu adanın havasını soluduktan sonra gemiye binmek üzere dönerken deniz kenarında satmak üzere 20 kadarını yanında bulunduran bir maymun tacirini görmüş. Ama bütün bu maymunlar arasında pek düşkün görünüşlü, tüyü dökülmüş, titreyip duran ve gözleri yaşlı biri varmış. Öteki maymunlar sahipleri müşterilerle ilgilenmek üzere her başını çevirişte bu sefil arkadaşlarının üzerine atılıp onu ısırıp tırmalayarak başına çişlerini yapmaktan geri durmuyorlarmış. Şeyh Muzaffer de yufka yürekli olduğundan bu zavallı maymunun durumundan çok duygulanmış ve tacire şu maymunu kaça satıyorsun diye sormuş. O da şu mu efendim pek pahalı değil ondan kurtulmak için sana sadece 5 dirheme satarım demiş. Şeyh de kendi kendine bu tam da yetimin bana verdiği para miktarı onun için bu hayvanı satın alacağım. Bununla sokaklarda dolaşır ve kendisinin ve anasının ekmeğini kazanır demiş. Ve 5 dirhemi maymuncuya ödemiş ve geminin tayfalarından biriyle maymunu gemiye aldırmış. Bunu izleyerek yoldaşlarıyla birlikte yola çıkmakta olan gemiye binmiş. Ancak yelken açmadan önce denizin dibine dalarak her seferinde sudan ellerinde inci dolu istiridyeler çıkaran inci avcılarını görmüşler. Bunu aynı şekilde maymun da görmüş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 670. gece olunca demiş ki, bunu aynı şekilde maymun da görmüş ve birdenbire sıçrayarak denize atlamış ve suyun dibine dalarak oradan bir süre sonra ellerinde ve ağzında içi iri ve harika güzellikte inci dolu istiridyelerle çıkmış ve gemiye tırmanarak avladıklarını getirip şeyhe vermiş. Sonra elleriyle benim boynuma bir şey bağlı anlamına gelen işaretler yapmış. Şeyh de onun boynuna bir torba bağlamış. Maymun yeniden denize dalarak torbası daha büyük ve ilkin çıkanlardan daha güzel incilerle dolu olarak geri dönmüş. Sonra bunu izleyerek birçok kez daha denize dalmış ve her seferinde dönüp şeyhe torba dolusu harika avlar sunmuş. Hepsi bu kadar. Şeyh de tüm tacirler de şaşkınlığın sınırına ulaşmışlar ve kendi kendilerine gücü sınırsız olan Tanrı'dan daha güçlü ve kudretli varlık yoktur. Bu maymun bizim bilmediğimiz gizlere sahip ama bütün bunlar Hacamatçı'nın oğlu Ebu Muhammed'in bahtında yazılıymış demişler. Bunu izleyerek yelken açarak İnci Adası'ndan ayrılmışlar ve harika bir deniz yolculuğundan sonra Basra'ya ulaşmışlar. Karaya ayak basar basmaz Şeyh Muzaffer gelip kapımızı çaldı. Annem içeriden kim o diye sordu. O da benim, aç kapıyı ey Ebu Muhammed'in anası, Çin'den geri döndüm dedi. Anam da bana ayağa kalk tembel, bak Şeyh Muzaffer Çin'den dönmüş diye haykırdı. Ve git de ona kapıyı aç, onu selamlayıp hoş gelmeler dile. Sonra sana ne getirdiğini, Tanrı'nın onun aracılığıyla bizim ihtiyacımıza yetecek bir şeyler sağlayıp sağlamadığını sorabilirsin diye ekledi. Ben de ona kalkmam ve yürümem için bana yardım et dedim. O da bunu yaptı. Ayaklarım urbamın eteklerine takılarak sürüklene sürüklene kapıya kadar gittim ve kapıyı açtım. Şeyh Muzaffer de ardında köleleri olduğu halde kapıdan içeri girdi ve bana selam ve kutluluk yolculuğumuza uğur getiren 5 gümüş dirhemin sahibi üzerine olsun. İşte oğlum şunları sana getirdim demiş. Ve evin giriş bölümüne inci torbalarını, tacirlerin kendisine vermiş oldukları altınları sıraladı ve maymunun bağlı bulunduğu ipi elime verdi. Sonra bana, işte bütün bunları sana o 5 dirhem sağladı. Bu maymuna gelince oğlum, ona kötü davranma. Çünkü bu hayırlı bir maymundur dedi. Sonra bizden izin isteyerek köleleriyle birlikte çekip gitti. O zaman ben ey emirül müminin anama doğru döndüm ve ona, görüyor musun anacım, içimizden hangimiz haklıymışız? Bana her gün ayağa kalk tembel ve çalış diyerek yaşamı burnumdan getirdin. Ben de sana beni yaratan kısmetimi de verir derdim dedim. Anam da bana hakkın varmış oğlum. Herkes boynuna asılı olan bahtını taşır ve ne yaparsa yapsın ondan kurtulamaz diye yanıt verdi. Sonra incileri saymama ve iriliklerine ve güzelliklerine göre ayırmama yardım etti. Ben de tembelliği ve miskinliği terk ettim. Ve her gün çarşıya giderek tacirlere incileri satmaya başladım. Ve büyük bir kâr sağlayarak tarlalar, evler, dükkanlar, bahçeler, saraylar, erkek ve dişi köleler ve genç oğlanlar satın aldım. Maymun da beni her yerde izliyor ve ben ne yersem yiyor, ne içersem içiyor ve beni hiç gözünden ayırmıyordu. Ama bir gün kendime yaptırdığım sarayda otururken işaretle bir mürekkep hokkası, bir kalem ve bir kağıt istediğini anlattı. Bu 3 şeyi kendisine sağladım. O da kağıdı alıp sol avucuna yerleştirdi ve "Ey Ebu Muhammed, bana git beyaz bir horoz getir ve beni bahçede bul" yazdı. Ben de bu satırları okuyunca gidip beyaz bir horoz aradım ve bulup bahçedeki maymuna vermek için koşarak geri döndüm. Onu ellerinde bir yılan tutmuş olarak gördüm. Horozu aldı ve yılanın üzerine bıraktı. İki hayvan hemen dövüşe başladılar. Sonunda horoz yılanı yendi ve öldürdü. Sonra horozların her zaman yaptıklarına aykırı olarak bitirinceye kadar yedi. O zaman maymun horozu aldı, bütün tüylerini yoldu ve bunları birbiri ardından bahçeye dikti. Sonra horozu öldürdü ve bütün tüylerini kanıyla suladı. Ve horozun kursağını alıp temizledi ve bahçenin ortasına koydu. Bunu izleyerek, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 671. gece olunca demiş ki, küçük Dünyazat ablasına, ablacım lütfen Ebu Muhammed maymunu horozun tüylerini bahçeye diktikten ve onları horozun kanıyla suladıktan sonra ne yaptı çabucak anlat demiş. Şehrazat da, tüm dost yüreğimle demiş ve sözünü şöyle sürdürmüş. Maymun horozun kursağını alıp temizledi ve bahçenin ortasına koydu. Bunu izleyerek her bir tüyün önüne gidip anlayamadığım haykırışlarla çenesini takırdattı. Sonra da yanıma geldi. Akıl almaz bir sıçrayışla yerden havalandı ve göğe ağarak gözlerimin önünde kayboldu. Ve aynı anda horozun bütün tüyleri bahçemde dalları ve yaprakları zümrüt ve maviye çalar zümrüt olan ve meyve olarak yakuttan, inciden ve her tür değerli taştan oluşmuş birer altın ağaca ve horozun kursağı size bahçemdeki üç ağaçla birlikte sunmak cesaretinde bulunduğum şu çadıra dönüştü. O zaman ben de her bir taşı bir hazineye bedel olan bu değeri ölçülmez varlıkla artık zengin olmuş bulunduğumdan, peygamberimizin ardılı olan Basra Şerifi'nin kızını evlenmek üzere istedim. Şerif de sarayımı ve bahçemi ziyaret ettikten sonra bana kızını verdi. Şimdi ben onunla büyük bir zevk ve mutluluk içinde yaşıyorum ve bütün bunlar gençliğimde asla ihtiyaç içinde olan inanç sahiplerini bırakmayan kısmet dağıtıcının sınırsız cömertliğine inanmış olmamdan kaynaklandı demiş. Halife Harun Reşit bu öyküyü işitince hayranlığın sınırında hayranlık duymuş ve Tanrı'nın lütufları sınırsızdır diye haykırmış ve Ebu Muhammed'i bu öyküyü sarayın katiplerine yazdırması için yanında alıkoymuş. Onu onurlar ve konunun kendisine sunduğu armağanlarla eşit görkemlikte armağanlarla donatmadan Bağdat'tan ayrılmasına izin vermemiş. Ama yine de Tanrı en cömert ve en kudretli varlıktır. Şah Şehriyar bu öyküyü işitince Şehrazat'a, "Ey Şehrazat, bu öykü verdiği ibretle beni doyurdu." demiş. Şehrazat da, "Evet ey Şah, ama bu öykü sana bu gece anlatacağım bir başka öyküyle kıyaslanamaz." demiş. 10. kitabın sonu. 3 Eylül 2009. Sayfa 260.